Ayrım 9, Kabil, Jose Saramago, sayfa 94. 9. Yer aynı ama şimdiki zaman değişti. Kabil'in gözlerinin önünde Eriya şehri uzanıyor. Askeri güvenlik nedeniyle şehre girmesine izin verilmedi. Yeşun'un ordusunun her an saldırması bekleniyor. Kabil, İsrailoğullarının olmadığına ne kadar yemin etse de içeri girmesine izin verilmedi. Özellikle kendisine sorulan İsrailoğullarına değilsen kimsin peki sorusuna verecek tatminkar bir cevabı hiç olmadığından. Kabil doğduğu sırada İsrailoğulları ortada yoktu ve çok sonraları gayet iyi bildiğimiz facialara yol açarak var olmaya başladıklarında yapılan sayımlarda Adem'in ailesi dikkate alınmadı. Kabil İsrailoğullarından değildi ama Hitit de değildi, Amorilerden de değildi, Perizzilerden, Yebusilerden, Hivililerden de değildi. Bu kimliksiz tanımsızlıktan Kabil'i eşeğine sevgi besleyen Yeşun'un ordusunu bir nalbandı kurtardı. İyi bir tür elindeki dedi. Nod diyarından ayrıldığından beri bana eşlik ediyor. Hiç hayal kırıklığına uğratmadı beni. O halde eğer böyleyse ve sen de hemfikirsen senin yardımcı olarak alırım. Karşılığında seni beslerim. Tek şartım ara sıra hayvanına binmeme izin vermen. Teklif Kabil'e mantıklı geldi. Yine de bir itiraz belirtti. Ya sonra ne diye sordu diğeri. Eriya düştüğünde, dostum Eriya daha işin başı. Bizi uzun bir fetih savaşı bekliyor. Nalbantlar da askerler kadar gerekli olacak. Eğer öyleyse kabul dedi Kabil. Eriya'da yaşayan ünlü bir fahişeden söz edildiğini işitmişti. Rahap denen biri. Onu tanıyanların anlatımlarını duyan Kabil, kanını serinletecek bu buluşma için can atıyordu. Çünkü Lilith'i geçirdiği son geceden beri altına hiç kadın almamıştı. Eriya girmesine izin verememişlerdi ama onunla yatma umutlarını da tamamen yitirmiş değildi. Nalbant, yiyecek karşılığında kendine bir yardımcı tuttuğunu hukuken bağlı olduğu kişiye bildirdi ve böylece Kabil, Yeşun'un ordusunun destek hizmetlerine katılmış oldu. Başındaki şefinin müşkülpesent yönetimi altında eşeklerin yara berelerini tedavi ediyordu. Spalar ve yalnızca spalar, çünkü açıkça ifade edersek süvari ordusu henüz icat edilmemişti. Herkese aşırı uzun gelen bir beklemeden sonra efendinin nihayet Yeşu ile konuştuğu öğrenildi. Efendi ona aynen şunu emretti. 6 gün boyunca sen ve askerlerin şehrin etrafında günde bir kez dolaşacaksınız. 7 rahip ahit sandığının önünde yürüyecek ve her biri koç boynuzundan bir şoför üfleyecek. 7. gün şehrin etrafında 7 kez döneceksiniz. Bu sırada rahipler şoförlerini üfleyecekler. En uzun sesi çıkardıkları sırada halk bütün gücüyle bağırırsa şehrin duvarları da yerle bir olur. Kuşku duymak gayet meşru olsa da aynen böyle oldu. Bir daha asla deneyimlenmemiş bu taktik manevranın 7. günün sonunda duvarlar gerçekten yıkıldı ve herkes şehre hücum etti. Her bir kişi önündeki delikten içeri atıldı ve Eriya fethedildi. İçeride bulunan her şeyi yıktılar, erkekleri ve kadınları, gençleri ve yaşlıları, aynı zamanda öküzleri, keçileri ve eşekleri kılıçtan geçirdiler. Kabil nihayet şehre girebildiğinde Fahişe Rahab tüm ailesiyle birlikte ortadan kaybolmuştu. Yeşun'un Eriya'ya soktuğu iki hafiyeyi evinde saklayarak efendiye yardım ettiği için ödül olarak emin yere yerleştirilmişti. Bunu öğrenen Kabil ünlü fahişe Rahab'a duyduğu tüm ilgiyi yitirdi. Kendi iğrenç geçmişine rağmen hainlere katlanamıyor, onları dünyanın en aşağılık insanları sayıyordu. Yeşun'un askerleri şehir ateşe verdiler ve içinde ne varsa hepsini yaktılar. Yalnızca gümüş, altın, bronz ve demir hariç. Adet olduğu üzere bunlar efendinin hazinesine taşındı. Yeşu da şu tehdidi savurdu. Eriya şehrini yeniden inşa etmeye kalkışacak olana lanet olsun. Temellerin atacak olanın büyük oğlu ölsün, kapıların inşa edecek olanın da küçük oğlu ölsün. O vakit lanetler hem niyetin gücümle hem de ifade biçimlerin yoğunluğuyla özgün edebi başyapıtlardı. Yeşu eğer böyle son derece korkunç bir adam olmasaydı, modernitenin pek az uğradığı lanet ve beddua temel bölümünde bugün bile onu üslup model olarak alabilirdik. Buradan yola çıkan İsrailoğulların ordusu, ay gülünç bir şekilde yakıştırılmış acılı adı yitim neden olmasın şehrin üzerine yürüdü. Orada aşağılayıcı bir bozguna uğradıktan sonra efendi tanrıyla şaka yapılmayacağını öğrendi. Vaki oldu ki Akan adlı bir adam Eriya'dan yıkıma mahkum bazı nesneleri ele geçirmişti. Bunun üzerine efendi İsrailoğullarına karşı son derece öfkelendi. Bu olamaz diye bağırdı. Benim emirlerime itaat etmemeye cüret eden kişi kendi kendini mahkum eder. Bu arada Yeşu, Ay'a göndermiş olduğu hafiyelerin sağladığı yanlış bilgilerle Tonga'ya düşerek, düşmanın güçlerini doğru değerlendirmeme yanılgısı işlemiş ve savaşa 3000'den az adam göndermişti. Bunlar da şehir sakinlerinin saldırısına uğrayıp kovalanınca kaçmak zorunda kalmışlardı. Her zaman olduğu gibi Yahudiler, en ufak yenilgi karşısında savaşma arzularını tamamen yitirdiler ve insanların üstlerini başlarını yırtıp kendilerini yere attığı, yüzlerini yerde, başları toz toprak içinde kaldıkları Yeşu dönemin cesaretsizlik gösterilerine günümüzde artık başvurulmasa da sözlü ağlayıp sızınlamalar kaçınılmazdır. Efendinin bu insanları daha baştan kötü eğittiği, Yeşu'nun Neden Şeria nehrinden geçirttin bizi? Amorilerin eline teslim etmek ve öldürtmek için mi? Nehrin öte tarafında kalsaydık daha iyi ederdik şeklindeki yalvarıp yakarmalarından, şikayet ve sorularından görülmektedir. Abartın orantısızlığı açıktı. Her savaşta ardında öldürülmüş binlerce düşman cesedi bırakmayı alışkanlık edinmiş bu aynı Yeşu, 36 askerin ölümü gibi, çünkü Ay şehrinde saldırı teşebbüsüne ve yaşamını yitirenlerin sayısı bu kadardı, önemsiz bir sayı karşısında aklını yitiriyor. Evet, abartı burada bitmez. Ey efendim, şu an ne diyebilirim? İsrailoğulları düşman karşısında kaçtıktan sonra artık Kenanlılar ve ülkenin bütün sakinleri bunu öğrenecek, sonra bize saldıracaklar, bizi yok edecekler ve kimse bizi hatırlamayacak. Prestijimizi kurtarmak için ne yapacaksın diye sordum. Bunun üzerine efendi bu kez cismen ortaya çıkmadan, duman sütunu da olmadan konuştu. Bu sadece uzayda çınlayan, dağlarda ve vadilerde yankılanan bir sesti. İsrailoğulları günah işledi. Onlarla yaptığım ittifak sözleşmesine uymadılar. Yok edilecek nesneleri aldılar, onları çaldılar, onları eşyaların arasına saklayıp gizlediler. Ses giderek daha güçlü çınlandı. İşte bu yüzden düşmanlarınıza direnemediniz. Çünkü onlar da yıkıma mahkumdu. Ve yıkıma mahkum olduğundan sizin yetkiniz dahilinde olan bu yıkımı siz gerçekleştirmedikçe sizin yanınızda olmayacağım. Ayağa kalk, Yeşu, ve halkını topla. Yok edilmesi gereken şeylere sahip çıkan adam saptansın ve sahip olduğu her şeyle ailesi ve mallarıyla birlikte yakılsın. Ertesi gün sabahın erken saatinde Yeşu halka kabileler halinde huzurunda toplanmalar emrini verdi. Sorgular sorguları, soruşturmalar soruşturmaları, ihbarlar ihbarlar izledi. Sonunda Karmi, Zavdi, Zeras soyundan Yahuda kabilesinden gelme Akan isimli bir adam tutuklandı. Bunun üzerine Yeşu ağzından bal damlayan tatlı sözlerle onunla konuştu. Evladım, Tanrı'nın yüce zaferi için bana bütün hakikati anlat. Burada efendinin huzurunda ne yaptığını söyle bana. Benden bir şey gizleme. Diğerlerinin yanında bu sahneye tanık olan Kabil düşündü. Kesin affedecekler. Mahkum edilecek olsaydı Yeşu başka türlü konuşurdu. Bu sırada Akan şöyle buyurdu. Doğru, İsrail'in kralı, efendiye karşı günah işledim. Konuş, her şeyi söyle bana, diye onu teşvik etti Yeşu. Ganimetlerin arasında güzel bir Mezopotamya giysisi fark ettim. Ayrıca yaklaşık 2 kilo gümüş ve yaklaşık yarım kilo altın külçe vardı. Bunlar öyle hoşuma gitti ki hepsini kendim ayırdım. Şimdi neredeler söyle bana, diye sordu Yeşu. Gömdüm, çadırımın içinde, toprağa sakladım. En altta gümüş var. Bu itiraftan güç bulan Yeşu adamlar gönderip çadırı arattım. Ve söz konusu nesilleri orada buldular. Akan'ın itiraf ettiği gibi gümüş alta saklanmıştı. Adamlar onları ele geçirip Yeşu'ya ve bütün İsrailoğullarına götürdüler ve efendinin, daha doğrusu efendi kabul edilen ahit sandığının önüne koydular. Bunun üzerine Yeşu Akan'ı, gümüşü, mantoyu ve külçe altını aldı, oğullarını ve kızlarını, öküzlerini, eşeklerini ve keçilerini de aldı. Çadırı ve içindekileri de unutmadı ve hepsini Akor vadisine getirdi. Oraya varınca Yeşu dedi ki, madem ki bizim felaketimize sebep oldun, madem ki senin hatan yüzünden 36 İsrailoğlu öldü, şimdi efendi senin felaketine neden olsun. Böylece orada bulunan herkes onu taşladı, sonra da onu, yakınlarını ve sahip oldukları her şeyi ateşe attılar. Sonra Akan'ı üzerine kocaman bir taş yığını yerleştirdiler ve yığın hala orada durmaktadır. İşte bu yüzden o zamandan beri oranın adı felaket anlamına gelen Akor Vadisi'dir. Böylece Tanrı'nın öfkesi yatıştı ama halk dağılmadan önce gür sesli bir erkeğin bağırdığı işitildi. Sizi uyardık. Kim ki bana karşı bu türlü bir dalaverici çevirir, bedelini öder. Ben efendiyim. Şehri fethetmek için Yeşu 30 bin savaşçı saflarına dizdi ve hazırlamaları gereken pusu konusunda onlara bilgi verdi. Bu strateji bu kez sonuç verecekti. Önce bir hileyle şehirde bulunan güçler bölünecek, sonra da iki cepheye birden karşı konulmaz bir saldırıya geçilecekti. 12 bin kişi, erkek ve kadın, yani bütün ay nüfusu o gün öldü. Çünkü kimse kurtulmayı başaramadı, tek bir kişi bile hayatta kalmadı. Yeşu ay kralını bir ağaca asmalarını emretti ve onu akşama kadar orada asılı bıraktı. Gün batarken cesedi indirmelerini ve şehrin kapısının önünde atmalarını emretti. Üzerine kocaman bir taş yığını koydular ve bu yığın da hala orada durmaktadır. O zamandan beri geçen zamana rağmen sağa sola saçılmış birçok çakıl taşı belki hala bulunur. Bunlar çok eski belgelerden derlenmiş bu işler acısı hikaye doğrulamakta güçlü kanıtlardır. Olup bitenin karşısına ve önceden olanları da Sodom ve Gomorra'nın yakılması, Eriye baskını hatırlayan Kabil bir karar aldı ve gidip şefine Nalbad'a haber verdi. Ben gidiyorum, dedi. Etrafında bu kadar ceset, akıtılmış bu kadar kan, bu kadar gözyaşı ve çığlık görmeye katlanamıyorum. Eşeği bana geri ver. Yol için ona ihtiyacım var. Yanlış yapıyorsun. Bundan böyle şehirler birbirinin ardına düşecek. Bu bir zafer gezintisi olacak. Eşeğe gelince, onu bana satmayı kabul edersen beni çok sevindirirsin. Mümkün değil, diye sözünü kesti Kabil. Ona ihtiyacım olduğunu sana daha önce söyledim. Yalnızca bacaklarımla hiçbir yere varamam. Sana bir başka eşek bulurum. Para ödemek zorunda da kalmasın. Hayır, ben buraya bu eşeğimle geldim, eşeğimle gideceğim, dedi Kabil. Elini giysisinden içeri sokup bir hançer çıkardı. Ben eşeğimi ha şimdi istiyorum, hemen şu an, yoksa seni öldürürüm. Sen de ölürsün, ikimiz de ölürüz. Ama önce sen. Beni burada bekle, eşeği getireyim. Beni kandırmaya çalışma, tek başına gelmeyeceksin. Eşeği almaya ikimiz birlikte gideceğiz. Ve sen bana, ama unutma, bana karşı tek bir kelime elde etmeye fırsat bulamadan hançer böğrüne saplanır. Nalbant, Kabil'in öfkesinin onu aniden tehditten eyleme geçirmesinden korktu. Ne kadar güzel olsa da bir eşek yüzünden hayatından olmak aptalcaydı. Bunun üzerine ikisi birden yola koyuldu, sıpayı koşumladılar. Kabil, ordu için hazırlanmış yiyecekten biraz aldı ve heybeleri iyice doldurduğunda Nalbant'a emretti. Bin, eşeğimin üzerinde son yolculuğun olacak. Şaşıran adam itaat etmek zorunda kaldı. Bir sıçrayışta Kabil de eşeğe bindi ve konak yerinden hemen ayrıldılar. Beni nereye götürüyorsun diye sordu Nalbant kaygıyla. Söyledim ya, gezmeye cevabını verdi Kabil. İlerlemeye başladılar. Gittiler gittiler. Çadırların silüeti gözlerinden ırak olurken Kabil in dedi. Nalbant itaat etti. Ama Kabil'in yolculuğuna devam etmek için eşeği mahmuzladığını görünce telaş içinde sordu. Ya ben ne yapayım? Ne istersen yap. Ama senin yerinde olsam konak yerine dönerim. Bu mesafeden mi diye sordu öteki. Kaybolmazsın. Şehirden yükselmeye devam eden duman sütunlarının rehberliğinde bırak kendini. Ve böylece bu zaferle birlikte Kabil'in askeri kariyeri sona erdi. Makka'da Livna, Lakiş, Eglon, Hebron ve Debir şehirlerinin fethini kaçırdı. Buralarda yaşayanlar yine katledildiler ve bugünden dek kuşaktan kuşağa aktarılan bir efsaneye bakarak değerlendirirsek, bütün zamanların en büyük mucizesine de tanık olamadı. Beş Amori kralına karşı Yeşun'un aydınlıkta zafer kazanması için efendinin güneşi durdurma mucizesiydi bu. Kaçınılmaz olan ve artık çoktan sıradanlaşmış ölüler ve yaralılar bir yana bırakılırsa, alışılmış yıkımlar ve daha da alışıldık yangınlar bir yana bırakılırsa, hikaye her koşulda güzeldir. İmkansız diye bir şey bilmeyen bir tanrının gücüne kanıttır. Bütün bunlar yalan. Güneşin battığını ve gecenin yükselen gölgelerin Amorilerin ordusundan sağ kalanları koruduğunu gören Yeşun'un, kollarını göğe kaldırdığı, gelecek kuşaklar için hazırladığı laflarını söylemek üzere olduğu doğrudur. Tam o anda bir sesin kulağına fısıldadığını işitti. Sus, konuşma, bir şey söyleme, tek tek görüşelim. Tanıksız, Ahit Sanlı'nın çadırında. Çünkü konuşmamız gerek. İtaat eden Yeşu, harekatın sürdürülmesini hiyerarşik komuta zincirindeki yardımcısına vekalet ederek hızla randevu yerine yöneldi. Bir taburenin üzerine oturdu ve dedi ki, işte geldim efendi, iradeni göster bana. Sanırım ki senin kafanda yeşeren fikir, dedi Ahit Sanlı'nda huzur bulunan efendi. Benden güneşi durdurmam istemekti. Doğru efendi. Böylece tek bir Amori bile kaçamaz. Ben de istediğini yapamam. Benden istediğini yapamam. Yeşu şaşkınlıktan ağzından kocaman açtı. Güneşi durduramaz mısın diye sordu. Sesi titriyordu. Çünkü o, Yeşu, ağzından çıkanın korkunç bir sapkınlık olduğunu düşünüyordum. Güneşi durduramam. Çünkü zaten durdu. Ben onu bulunduğu yere yerleştirdiğimden beri hep duruyordu. Sen efendisin, yanılmazsın ama benim gözlerimin gördüğü bu değil. Güneş burada doğuyor, bütün gün gökte yolculuk ediyor ve karşı tarafta yok oluyor. Ertesi sabahta geri geliyor. Gerçekten bir şey kımıldıyor ama güneş değil o. Dünya. Dünya kımıldamıyor efendi, dedi Yeşu. Gergin, umutsuz bir sesle. Hayır dostum, gözlerin seni yanıltıyor. Dünya kımıldıyor, kendi etrafında dönüyor. Ve uzayda da güneşin etrafında dolanıyor. O halde eğer böyleyse dünyaya emret dursun. Beni ilgilendirmez. Yeter ki Amorileri yok edeyim. Dünyayı durdurursam yalnızca Amorilerin işi bitmekle kalmaz. Dünyanın, insanlığın da sonu olur. Her şey biter. Burada bulunan bütün varlıklar ve her şey, kökleriyle, toprağa tutunan ağaçlar bile, her şeye dışarı hücum eder, tıpkı bir sapanla atılan taş gibi. Dünya makinasının işleyişinin yalnızca senin iradene bağlı olduğunu sanıyordum. Efendi, zaten fazlasıyla kullandım irademi. Benim adıma başkaları da kullandı. İşte bu yüzden bunca hoşnutsuzluk var. İnsanlar bana sırt çevirdi. Kimileri benim varlığımı bile inkar ediyor. Cezalandır onları. Onlar benim yetki alanım dışındadırlar. Erişemem onlara. Onlara dokunamam. Bir tanrının hayatı sizin sandığınız kadar kolay değil. Bir tanrı hayal edebildiği gibi bu daimi istiyorum, yapıyorum, emrediyorum efendisi değildir. Her zaman doğrudan hedefe gidemez. Dolaylı yollara sapması gerekebilir. Kabil'in anlarını bir işaretle damgaladığım doğru. Sen onu hiç görmedin. Kim olduğunu bilmiyorsun. Ama kimse şunu anlamıyor ki iradesinin onu götürdüğü yere gitmesini ve kendine doğru geleni yapmasını engelleyebilecek gücüm yok. Ya biz burada ne olacağız diye sordu Yaşı. Yine Amorileri düşünerek. Sen planladığını yapacaksın. Doğrudan doğruya Tanrı'ya hitap etmenin ömücünü senden alamam. Ya sen, efendi? Şu an göğü kapatan bulutları sileceğim. Bunu hiç güçlük çekmeden yapabilirim. Ama savaşı senin kazanman gerek. Eğer bize cesaret verirsen güneş batmadan sona ermiş olur. İmkansız olanı yapamasam da elimden geleni yapacağım. Bu sözleri bir mol olarak gören Yaşu tabureden kalktı ama efendi konuşmaya devam etti. Burada aramızda tartışılan şeyi kimseye söylemeyeceksin. Gelecekte anlatılacak hikaye bizim hikayemiz olmalıdır. Bir başkası değil. Yaşu efendiden güneşi durdurmasını istedi ve o da yaptı. Hepsi bu. Ağzım yalnızca bunu oynanmak için açılacak. Efendim git ve benim için şu amorileri yok et. Yaşu ordusunun yanına gittiği bir tepenin üzerine çıktı ve kollarını yeniden göğe kaldırdı. Ey efendi diye bağırdı. Ey göğün, yerin ve İsrail'in tanrısı. Güneşin tam vaktinde doğru hareketini ertelemen için sana yakarıyorum. Böylece senin iraden engelsiz gerçekleşebilsin. Bana fazladan bir saat ışık ver. Yalnızca bir saat. Böylece ödlek amoriler saklanamasınlar ve senin askerlerin onların canlarını alarak senin adaletini gerçekleştirmek için karanlığın içinde onları kovalamak zorunda kalmasınlar. Cevap yerine Tanrı'nın sesi bulutlardan kurtulmuş olan gökte gürledi. Amorilere korku saldı ve İsrailoğullarını coşturdu. Güneş bulunduğu yerden kımıldamayarak İsrailoğullarının vaat edilmiş toprakların için mücadelesinin tanığı olacak. Ve sen Yeşu, bana meydan okuyan bu 5 Amori kralını yen. Ve Kenan yakında olgun meyveler gibi senin ellerine düşecek. İleri ve o halde tek bir Amori bile İsrailoğullarının kılıcından kurtulamasın. Kimileri Yeşu'nun efendiye yakarısının daha basit, daha dolaysız olduğunu yalnızca şunları söylediğini iddia ederler. Güneş, Gabaon üzerinde dur. Ve sen, ey ay, Ayolon vadisinde dur. Bu Yeşu'nun güneş battıktan sonra kılıcın ucunu ve mızrağı Amorilerin gırtlağına yöneltmek için soluk bir aydan başka bir şey yokken savaşmayı kabul ettiğini kanıtlar. Bu versiyon ilginçtir ama işin özünü hiç değiştirmez. Yani Amoriler bütün cephelerde yenilmiştir ve zaferin itibarı tamamen efendiye ait olmuş. O da güneşi durdurduğundan ayın gelmesi gerekmemiştir. Herkes kendine doğru geleni benimsesin. Nerede olduğunu şu an kimsenin bilmediği Adil Kitap adıyla bilinen bir kitapta işte bu yazılıdır. Aşağı yukarı tam bir gün boyunca güneş kımıldamadan tepede gökyüzünün ortasında asılı kaldım. Ufukta kaybolmak için hiç acele etmedi ve İsrail için savaşan efendinin bir insan sesini dinlediği böyle bir gün bir daha asla ne önce ne sonra görülmedi. 9. ayrımın sonu, sayfa 104.